Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 24 Ağustos 2022 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ukrayna operasyonu, Rusya Federasyonu ve bunun etrafındaki gelişmelerle ilgili notları aktaracağım. Ukrayna'nın bağımsızlık günü, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ya da çökertilmesi, tabii bin bir katakulliyle düzenlenen referandumların da bir sonucu aynı zamanda. Bu vesileyle Batı'dan Rusya Federasyonu'nun askeri harekatta Ukrayna'nın başkenti ve belki de batısı da ima ediliyordur. Hedefleri vurmaya, sivil hedefleri vuracağı yönünde iddialar gelmişti. Henüz böyle bir şey yok ama dün akşam bir saldırı dalgası Donbas bölgesinde yaşandı. Haberler geldi Zaporozhye'den, efendim Nikolaev'den. Bunları aktaracağım. Darya Duginasya suikastiyle Moskova'daki, bununla ilgili son gelişmeler var. Zelenski'nin açıklamaları var. BM onaylı Minsk anlaşmalarının tekrarlanmasına izin vermeyeceği yolunda. Zaten anlaşmayı uygulamadıkları için bu iç savaşın, 8 yıllık iç savaşın sonucunda işler buraya gelmişti. Ama Minsk anlaşması Donbas sorununun Ukrayna devletinin içerisinde çözümünü, Rusların yaşadığı bölgenin çözümünü öngörüyordu. Minsk anlaşması şimdi onun artık geriye çevrilmesine kadar mümkün olacak onu çok bilemiyorum ama Zelenski hatta ve hatta Kırım'ı da tekrar alacaklarını iddia ediyor. Kırım 91'deki referandumda bile Ukrayna devletine katılmak istememişti. Kırım bölgesinin bir özgün koşulları farklıydı. O yüzden Zelenski'nin Ukrayna'sının içerisinde Kırım ne kadar yer almak ister onu bilmek açıkçası çok zor. Benim kendi izlenimlerim ve sahada da bilgilerim dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi tabii Amerika'dan yeni yaptırım paketi açıklandı, yeni destek, askeri destek paketi açıklandı Joe Biden tarafından. Bekleniyordu zaten, ben aktarmıştım sizlere. Türkiye'nin çabaları var fakat tabii bu sefer Kırım'la ilgili Kırım Platformu, Türkiye hükümeti de Kırım Platformu'nun kurulmasında çok önemli rol oynamıştı. Rusya Federasyonu kırmızı çizgi olarak görür tabii ki Kırım'ı. Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde bu çevrim içi liderler zirvesi Kırım platformu ile ilgili orada verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün de Amerikan medyasına verdiği mesajlar yine dikkat çekici. Avrupa'da işte son durum, ekonomiyle ilgili son durum var. Açıkçası Scholz'un açıklamaları var. Özellikle Rusya vatandaşlarına toplu cezalandırma, Avrupa'da vize verilmemesi, sırf Rusya vatandaşı oldukları için vize verilmemesi gibi meseleler. Bunlarla ilgili yine notlar var. Bunları da aktaracağım. Avrupalı kadın liderler, ben Amerikan imalatı diye nitelendiriyorum, hakikaten ekonomi politikaları, halkın çıkarlarına hizmet edilmesi falan üzerinden değil, partileriyle genellikle ya da işte efendim rock konserlerindeki giyimleriyle öne çıkan özellikle Finlandiya lideriyle ilgili yeni gelişmeler var. İtalya'da aşırı sağdan yeni bir kadın lider, post faşist diye nitelemeler yapılıyor kendisine. Buna ilgili notları aktarmaya çalışacağım. Bir de tabii yeni demir lady, Margaret Thatcher gibi olmak istediğinden şüphelendiği herkesin. Ancak tabii biraz cehaletine tanıklık ettiğimiz özellikle bu son Rusya ile diplomatik temaslarda Dışişleri Bakanı Liz Truss. En son kendisi bütün insanlığın yok oluşu pahasına nükleer düğmeye basar mısınız diye başbakan olursanız sordular. O da basarım dedi. Böyle kadın liderler var efendim Avrupa'da. Onların notlarını size aktaracağım. Bugün dikkatimizi biraz Asya'ya kaydıracağız. 24 Şubat'ta yani Ukrayna güçlerinin ateşkes hattında 2000'den fazla agite göre ihlalle saldırıya geçtiklerinden sonra başlamıştı Rusya Federasyonu operasyonu 24 Şubat'ta. O dönemde Pakistan'ın başbakanı İmran Han Moskova'daydı. Biraz da Amerika'nın emperyalist politikalarını eleştiren tutumuyla da son dönemde öne çıkmıştı. Çok kısa süre içerisinde devrildi. Pakistan siyaseti tabii ki son derece karışık bir siyaset. Amerika'nın da çok büyük, yıllardır, 10 yıldır çok büyük rol oynadığını biliyoruz. Şahbaz Şerif başbakan oldu. Ve İmran Han kenara çekilmedi, mitingler düzenleyerek yoluna devam etti. Şimdi işte o terörizmle suçlanıyor. Konuşma yasağı da getirildi, son derece Batı demokrasilerine uygun hareket eden Pakistan liderliği tarafından efendim. Şimdi bugün Pakistan'a bakacağız. Türkiye ile paralellikler kurulur kimi konularda Pakistan Türkiye arasında. Asya politikalarıyla uzmanlığıyla tanıdığımız Doktor Barış Adıbelli konuğum olacak programın ikinci yarısında. Orta Doğu'dan da kaçınılmaz olarak Suriye'den başlıklar aktaracağım. Yeni gelişmeler, ufak tefek gelişmeler var. Onları aktaracağım sizlere. Türkiye politikasını mı değiştiriyor sorularını hepimiz soruyoruz. İsrail'le aynı şekilde dün Mahmut Abbas'ı ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail'e büyükelçilerin atanması gelişmesinden sonra Filistin yönetimine yönelik Ankara'nın desteğini ilettiği bir görüşme trafiği gerçekleşti diyelim. Ankara'da heyetler arası görüşmeler, baş başa görüşmeler. Evet, başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımızdan bizi izleyebilirsiniz. Sputnik web sitesinden radyo ikonunu tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde cep telefonu uygulamasıyla yine Telegram kanalının linkini de paylaştım mı? Paylaşmayı unutmuşum. Şimdi birazdan paylaşacağım. Oradan da tıklarsanız rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Rusya'nın Ukrayna harekatıyla ilgili son gelişmeler, özellikle Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşü ya da çökertilmesi diyelim, o süreçte pek çok Sovyet Cumhuriyeti referandum süreçlerinden geçilmişti ve birlik yanlılığı, yani Sovyetler Birliği'nin bir birlik olarak dağılmaması, Gorbaçov işte yeni birlik falan da tesis etmeye çalışıyordu. Bu yönde halkın da arzusu vardı. Aslında kimse dağılmayı, çözülmeyi falan istemedi. Ama tabii Yeltsin en başta Rusya Federasyonu, Rusya Sovyetlerinden diyelim, Sovyetler Birliği'nden, Ukrayna'daki ortaklıklar ve bin bir katakulliyle aslına bakarsanız birlik içerisinde kalmaktan yana olan Ukrayna halkının kısa süre içerisinde bağımsızlık referandumuna o dönemin koşullarında, tabii ki farklı koşullar, bunları iptal kültürüyle tarih silindiği için çok da kimse hatırlamıyor aslına bakarsanız. Böylesi bir dönem. Tabii ki Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'nın Rusça konuşanlar ve Rus nüfusunun ağırlıkta bulunduğu güneydoğusu ve doğusundaki askeri operasyonu, Minsk Anlaşması'nın ölü ilan edilmesinden sonra başlayan operasyonun bu sene ortasına geldi. Bu yıl dönümü, dolayısıyla tartışmalar var. Rusya Federasyonu'nun yeni bir askeri hamleye girişeceği yolunda bir takım iddialar, işte Belarus'ta birlikler birikti vesaire gibi şeyler var. Göreceğiz. Henüz önümüzde bir gelişme yok. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı, dün açıklamalar yaptı. Ukrayna'daki askeri harekatın temposunu sivil can kayıplarından kaçınmak için bilinçli olarak düşürdüklerini söyledi. Donbas'ta yaşayan nüfusun çoğunluğu Ruslar ve Rusça konuşanlardan oluşuyor. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale edip Türkleri katletmesi gibi bir şey bugün atfedilenler, Ukraynalı başlığı altında söyleniliyor ama maalesef tabii ki aşırı sağcı bir yapı oluştuğu için, 2014 senesinde bir darbe gerçekleştiği için Kiev'de, o darbenin sonucunda önce Poroshenko başa gelmişti, ardından Zelenski Minsk anlaşmalarını uygulama vaadiyle başa geldi ama daha büyük felakete yol açtı. Şimdi bugün itibariyle tabii Zelenski'nin açıklamaları oldu. Zelenski dedi ki Minsk anlaşmalarının tekrarlanmasına izin vermeyeceğim. Tekrarlanması mümkün değil çünkü Poroshenko döneminde Ukrayna yönetimi darbe sonrası aşırı milliyetçilikle ülkenin Rusça konuşan ve Rus nüfusunun yaşadığı bölgeleri kaybetmeye başlamıştı. Darbeyi kabullenmeyen Donbas ve Kırım, tabii ki hemen Odessa katliamının ardından Mayıs'taki Kırımlılar başlarına neler gelebileceğini herhalde kestirmiş olsalar gerek ki derhal sandık kurdular ve 1954 senesinde hediye edildikleri Ukrayna'dan ayrılıp Rusya ile birlik çatısı altına dönmeyi seçtiler. Donbas donmuş kaldı, Minsk anlaşmaları geldi ama Minsk anlaşmalarını Amerika Birleşik Devletleri uygulatılmasına izin vermedi. BM Güvenlik Konseyi onaylı olmasına rağmen o dönemde Almanya liderliği Angela Merkel bu anlaşmaları kotarmış olmasına rağmen Minsk anlaşmaları Amerikan yönetimi tarafından Trump ara döneminin ardından yeniden demokratlar iş başına gelince taammüden öldürüldü. Ve askeri operasyon tetiklendi. Şimdi tabii Zelenski devlet başkanı olduğum sürece Minsk anlaşmalarının tekrarlanmasına izin vermeyeceğim diyor ama sahada Telegram hesaplarından da tek tek görüntüleriyle de bakarsanız Ukrayna ordusunun Donbas cephesinde büyük kayıplar yaşamaya devam ettiğini net olarak görürsünüz. Operasyonun hızını da Sergey Shoigu ağır tutuyoruz diye açıklıyor. Ağır tutmalarının sebebi de orada yaşayanların Rusça konuşanlar ve Ruslar olması tabii ki. Ukrayna ordusu sayısız sakini Donbas'ın Ukrayna askerlerinin kokain çekerek kendi evlerine ateş açtıklarını söylüyorlar. Tabii biraz aşırı milliyetçi ideoloji baskın olunca orada yaşayan halk da kendilerinden algılanmayınca, öyle görülmeyince bu kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Dünyaya ne kadar pop nazizm yaymaya çalışsalar da ben en son Temmuz'da gidişimde de Donbas'ta bir kere daha tanıklık ettim kendi gözlerimle. Daha önce 2018'de gitmiştim. Dolayısıyla doğru bildiğimi söylemekten de şaşmayacağımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Zelenski bırakın Kırım'ı, Donbas'ı da ve Güney Ukrayna'yı da yitirmiş desek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bir büyük bir mucize olması gerekir. Belki dünya savaşı olursa daha sıcak, hani vekaleten değil. Belki o zaman bir şansları olabilir, onu kimse bilemez elbette. Evet, şimdi Almanya Başbakanı Olaf Scholz açıklama yaptı. Avrupa Birliği üyesi olarak özgür Avrupa'da sağlam bir yeri Ukrayna'nın var dedi. Çok hakikaten enteresan. Yani Ukrayna'da çünkü 21. yüzyılda azınlık milli, kendilerini azınlıkta hisseden, daha hegemon kültür olarak hissetmeyen milliyetçilikten çıkabilecek potansiyel faşizmleri daha fazla dikkate alma dönemi desek yeridir. Banderizm, Nazilerle işbirliği yapan 2. Dünya Savaşı'ndaki banderizm 20. yüzyıla ait bir olguydu. O olguyu da pop nazizm şeklinde 21. yüzyılda canlandırmayı başardılar. Dolayısıyla Scholz hangi özgür Avrupa'dan bahsediyor ben bilmiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla sıradan 20'li yaşlarında genç bir Alman gazeteci sırf Donbas'ta orada yaşayan halkın 8 yıldır başına gelenleri aktardığı için hesapları dondurulabiliyor. Hakkında suç davası açılabiliyor. Babasının banka hesabı doldurulabiliyor. Annesi tutuklanmakla kendi iddiası tehdit edilebiliyor. O zaman hangi özgür Avrupa diye sorabiliriz. Ya da Kiev'de talana giriştiler diye insanları ağaçlara ve direklere bantlamak mı o özgür Avrupa'nın göstergesi? Ben açıkçası Alman gazeteci olsaydım, Olaf Scholz'a bunları sorardım. Ama Scholz Ulusal Bağımsızlık Günü vesilesiyle Avrupa'daki, Ukrayna'nın Avrupa'daki yerini anan bir açıklama yapmış sağlam bir üye olarak. Bu arada Letonya'nın başkenti Riga'da da Sovyet döneminde Riga Kurtarıcılar Anıtı diye anılan, Nazilerden Letonya'yı kurtarmışlar anısına yapılmış anıtı yıktılar efendim. Büyük bir utanç. Demek ki ben buradan şunu çıkartıyorum, nazizmi tercih ediyorlardı, başka türlü izahı yok. Gerçi Letonya'da direnenler olmuş, akşam saatleri epey de gözaltına alınanlar olmuş. Neyse ki elitleri, Letonya'nın Avrupacı elitleri tarihin bu şekilde silinmesini tercih etseler de bundan hoşnut olmayanların da en azından bulunduğuna işaret ediyor. Letonya Devlet Başkanı bu arada Egil Levits, Rusça konuşan sakinler icrit edilmeli demiş. Bakınız özgür Olaf Scholz'un özgür Avrupa'sında insanların sadece kökenleri nedeniyle tecrit edilebilmeleri rahatlıkla konuşulabiliyor. Pop nazizm derken kastım birazcık bu aslına bakarsanız. Tabii ki hiçbir şey 20. yüzyıl nazizmi şeklinde tekrar etmeyecek. Bu daha 21. yüzyıl versiyonu bu şekilde topluca bir ulusun fertlerine vize vermemek, onları tecrit etmekten bahsedebilmek ve bunu bu kadar rahat edebilmek bu sözleri bu kadar rahat kullanabilmek ancak böyle bir zihniyetin tezahürü olabilir. İnsanlar gerçekten çok şahane uyutulabiliyorlar. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Kırım'da demin size aktardığım bağımsızlık referandumuna %54 oranında oy çıkmıştı 1991'de en az. Yani en Ukrayna'ya katılmaya gönülsüz Kırım'dı zaten ama tabii yıllar itibariyle Kırım'da bir İslamcı odak, Tatarlar üzerinden bir siyasal İslamcılık pekiştirilmeye çalışılmıştı. Bu Kırım platformu da Türkiye'nin de öne ayak olduğu bu siyasal İslamcılığın da bir tezahür, bunun altını çizmek gerekiyor. Rusya Federasyonu ise Kırım'ın tamamen Rusya Federasyonu'na ait olduğunu, 1954'ten önce olduğu gibi özerk statüsüyle Moskova'ya bağlıydı çünkü Hruşçev tarafından hediye edilmeden önce Kırım platformunun faaliyetlerinden biz Moskova'nın rahatsız olduğunu da iyi biliyoruz. Şimdi burada Erdoğan Kırım'la ilgili mesaj vermiş. Demiş ki Kırım'ın ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir. Evet, uluslararası hukukun gereği ama artık uluslararası hukuk döneminde yaşıyor muyuz? Ben çok emin değilim. Amerikalılar zaten artık ne diyorlar? Kurallara dayalı diyorlar. Yani uluslararası hukuku 30 yıldır pek güzel görüyoruz zaten. Dünyanın dört bir yanındaki Amerikan müdahalelerinde de bir uluslararası hukuktan bahsediliyordu da hangi uluslararası hukuk onu bilemiyoruz tabii ki. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk biraz havada kalıyor. Bir bizzat Türkiye'nin Suriye'deki varlığını da tabii örnek olarak gösterebiliriz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi birliğinin korunması sadece bölgesel değil, küresel güvenlik, istikrar bakımından kritik öneme sahiptir diye. Belki de diyoruz, Cumhurbaşkanı son dönemde son derece tarafsız bir tavır takındı. Tabii malum Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçları da mevcut. Buradan herhalde Kırım platformu üzerinden o da bir mesaj vermiştir diye ben yorumlayacağım. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması var. Tahıl koridoru, 22 Temmuz'daki tahıl koridorunun yeni bir platform oluşturabileceği inancını dile getirmiş. Bir de Zaporijya nükleer santrali, Ukrayna ordusu sürekli hedef seçiyor bu nükleer santrali. Mart ayından beri Donbas güçleri ve Rusya Federasyonu'nun kontrolü altında nükleer santral. Tabii burada duydukları kaygı, çevresinde güvenliği sağlamak için diyor ki çatışmasızlık bölgesi oluşturulmayı görüştüklerini söylemiş. Evet, tabii görüşülebilir nihayetinde. Evet, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'ya verilen desteğin bedelini ödeyeceğiz dedi. Göreceğiz tabii Avrupa halkları ne kadar bedel ödeyecek açıkçası. Benzeri görülmemiş bir destek olduğunu öne sürmüş. Yani Batı bloğundan var, doğru söylüyor. Kırım platformu toplantısında Stoltenberg de katılmış efendim. Ukrayna ile dayanışmalarını tekrar etmiş. Kolay olduğunu söylemiyorum gibi bir açıklama yaptı. Müttefikleri daha fazla savunmaya, para harcamaya da NATO Genel Sekreteri olarak kendisi davet etmiş. Sky News televizyonuna söyleşi vermişler. Hakikaten de harcıyorlar, harcamıyorlar değil. Biraz Temmuz ayında durgunluk söz konusu oldu. Avrupa'da reddettikleri söyleniyor. ABD yönetimi 3 milyar dolar tutarında yaklaşık 2.98 milyar dolarlık bir silah ve savunma yardımı duyurdu. Joe Biden açıkladı, bir mesaj yayınladı. Yine Ukrayna'nın bağımsızlık günü vesilesiyle Amerikan yönetimi soğuk savaş boyunca uğraşıp didinip sonuçta Sovyetler Birliği çökertmişti. Onun keyfi içerisindeler biliyorsunuz. Bütün Doğu Avrupa'da muhafazakar, sağcı iktidarlar hep bu süreçte başa geldi. Ukrayna'da zaten çıfıt çarşısına dönüştü sayelerinde. Şimdi işte bağımsızlık gününü kutlamışlar. Daha fazla da Politico gazetesi diyor ki aslında Amerikan yönetimi, Biden yönetimi Ukrayna'ya açıkladığından fazla yardım sağlamış olabilir. Gizlice bir takım taktik füze sistemlerini açıklamadan, ilan etmeden Ukrayna'ya verdikleri dile getiriliyor. Çünkü Rusya bu iş ileri götürülürse menzilleri itibariyle 3. Dünya Savaşı fiilen çıkar diye uyarıda bulunmuştu. Almanya 500 milyon euroyu aşan askeri yardım sağlayacakmış. Scholz'un bu açıklamalarına eşlik edecek şekilde ama bütçeden meclisten de onay alması gerekiyor. Slovakya efendim aynı şekilde zırhlı araçlar. İsveç Başbakanı daha fazla silah göndermeye hazırız vurgusu yapmış. Bir kısım paralı asker şeklinde, yani artık Ukrayna ordusu Batı'nın paralı askeri oldu diyebiliriz zaten. İngiltere'de Ukraynalı askerlere yönelik eğitimlerde Hollandalılar da yer alıyorlarmış efendim. Evet, Boris Johnson artık başbakanlığa da veda ediyor 5 Eylül'de. Rusya çekilene kadar Ukrayna'ya gereken yardım sağlanmalı gibi bir takım hayalci açıklamalar yapmış. Bence Rusya hakkında biraz daha bilgi sahibi olarak konuşsalar, en azından nelerin olup nelerin olamayacağını analiz etmeleri bakımından kendileri açısından daha hayırlı olabilir. Şimdi dün ABD'de vatandaşlar ayrılsın Ukrayna'dan demişti. Almanya'da bir seyahat uyarısı yapmış durumda. İşte bu yeni bir saldırı dalgası başlayacak iddialarıyla ilgili algılayabiliriz bu durumu. Bunu da not olarak tekrarlamış olayım. Küresel ticarette durgunlaşma, Dünya Ticaret Örgütü komisyonu raporu açıklanmış. Ticaret barometresi şeklinde açıklanmış. Ağustos sayısında yatay bir seyir izliyor. Pandemiden çıkışta durum çok parlak değil biliyorsunuz zaten. Amerika'da da büyüme beklentilerini düşürmüşler. %3.8'den efendim daha aşağıya 1.4'e pardon düşürmüşler. Büyüme konusunda zaten böyle beklentiler de vardı. Doğalgaz fiyatları çok yüksek. Dün Mehmet Doğan'la konuşmuştuk, bu işler nereye varır, nasıl bir felaket dünyayı bekliyor şeklinde. Petrol varil fiyatı tekrar 100 doları aştı. Suudi Arabistan'dan yeni açıklama gelmişti. O kadar Biden yönetimiyle falan oturdular, neyse arz artacak falan denildi ama Suudi Arabistan'a en son yeni kesintiler yapılabileceğini piyasa koşullarına göre, çünkü düşmeye başlamıştı, hemen 100 doları aşmış benzine. Muhtemelen biz de biliyorsunuz indirim bulunca pek yansıtmıyorlar ama şeyde yükselince varil başına petrolün fiyatı zank diye hemen bindiriyorlar fiyatlara, hepimiz tanıklık ediyoruz zaten. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kuzey Akım 2 tamamen sökülmeli demiş. Almanya'da bunu yani faal hale getirmezsek bütün sanayi perişan olacak, millet perişan olacak diye tartışılırken Polonya lideri sökelim gitsin diyor. Yani iyi, peki o zaman, yapacak bir şey yok öyle istiyorlarsa. Çekya lideri de yeşil enerji projeleri Avrupa Birliği'ndeki enerji krizinin esas sebeplerinden birisi saptaması yapmışlar. Yenilenebilir enerji dediler ama yenileyemediler demeye getiriyor aslında. Bu işi tabii objektif takip eden insanlarla tartışmayı ben de çok isterdim, anlamayı da, ama maalesef woke kültür yüzünden yeşil enerji konusunu da objektif olarak artılarıyla eksileriyle konuşmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Öyle birisini bulsam hemen konuşmak isterim. Britanya'da artık barlar kapatılacakmış efendim. Morning Advertiser dergisi sektör temsilcileriyle görüşmüş. Elektrik faturalarında %100'ün üzerinde artış var. Dolayısıyla biz böyle gece sabahlara kadar falan açık kalamayız diyorlarmış. Evet, şimdi 3 tane kadın lider. Birisi Britanya'nın Dışişleri Bakanı, 5 Eylül'de başbakanlığa oynuyor. Rakibi de bir Hindistan asıllı bir isim. Bu böyle biliyorsunuz, bir yer kökeni farklı olunca müthiş demokrasi göstergesi oluyor. Politikalarına falan bakmayın, önemli değil ekonomi politikaları. Kimliğine bakın, kadın mı, azınlıklardansa falan, şahane. Öyle artık algılar zaten biliyorsunuz, öyle şekilleniyor. Fakat tabii Liz Taylor da kadın ama o da Margaret Thatcher olacağım ayağında. Hakikaten dehşetle, dün görmüştüm aslında haberlerde nükleer silahı gerekirse kullanırız falan gibi açıklamalarını, ama sorunun formu da önemli burada. Bu Birmingham'da Muhafazakar Parti'nin toplantısında kadına diyorlar ki insanlığın imhası söz konusu olursa bu hissiyatınız nasıl olur, düğmeye basar mısınız diye soruyorlar. O da evet basarım diyor yani. Gayet güzel bir biçimde insanlığın global küresel annihilation diye ifade ediyor. Hani hiç de şey demiyor, hani ilk saldıran biz olmayız, ancak saldırıya uğrarsak falan, hiç öyle şeylere girmemiş. Direkt başbakan olarak ben büyük sorumluluk altındayım, basarım demiş. Öyle. Demek ki yani barış kadınlıktan gelmiyor, başka bir şey, zihniyetle alakalı olduğunu bir kez daha bize Hillary Clinton'dan sonra gösteren bir lider. Finlandiya'nın kadın başbakanı Sanna Marin, o da güzelliğiyle ve rockerlığıyla tanınıyor biliyorsunuz. İki kadının yarı çıplak öpüşme fotoğrafları resmi konutunda çıkmış. O da yine özür dilemiş. Dans görüntüleri, yani genç kadın tabii, yani gidecek dans edecek elbette. Özel görüntülerinin böyle yayınlanması gerekmiyor ama biraz daha yuka çıkmış gibi geliyor. Yani bazı şeylerin de yeri zamanı falan da var. Tekrar özür dilemiş nihayetinde. Uyuşturucu testi de negatif çıkmış efendim. Onu da açıklamış, ben kullanmadım diye. istediği gibi eğlenir tabii özel hayatında. Şimdi İtalya'nın ilk post faşist başbakanı deniliyor, post faşist olarak kullanılıyor, Giorgia Meloni. Aslında biz İtalya'daki durumu da en son konuşmuştuk. Birgül Göker Perdisa anlatmıştı, kendisinden de bahsetmişti. Göçmenlerle ilgili tabii İtalya'nın en büyük derdi de göçmenler. İtalya'ya çünkü Kuzey Afrika hattından göçmen yığıyor. Bu ekonomik koşullarda durum parlak değilken işte Rusya'ya yaptırımlar, Türkiye üzerinden İtalyan firmaları o yaptırımları deliyor meliyor derken yani durum karışık İtalya'da da. Kadın da işte parlayan isim geldi, İtalya'nın kardeşleri diye anılan hareketten. 55 yaşında, 55 diyorum, yaşını bilmiyorum hakikaten. Gençten bir isim o da. Evet, yaşını hakikaten not almamışım yaşını. Göçmen karşıtı politikalarına kanıt olarak efendim Afrikalı bir erkeğin tecavüz videosunu paylaşarak yanıt vermiş. Yani liderler böyle tabii öncülük pek edemezler toplumlarına. Bu sorunun çözüm yollarını koymaları gerekiyor ama sosyal medya çağında kritik eleştirel düşüncenin olmadığı bir dönemde bir de böyle liderler üzerinden çeşitli kodlamalar hoş olmuyor tabii. İyi yerlere dünyayı da götürmüyor. O da ulusalcı post faşist liderlerden birisi olarak böyle icraatlar yapıyor. Evet, şimdi Amerika'da Ticaret Bakanlığı Çinli 7 kuruluşu da kara listeye almış. Ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyorlar diye yapıyorlar böyle işler. Çin Havacılık Bilim Teknoloji Şirketi, Bilimler Akademisi, Uzay Teknolojisi, Elektronik Teknoloji, Çin'le rekabet var tabii ki, Amerikalılar da böyle önlem alıyorlar. Britanya'da ise gerçekten gazeteci Ali Örneğin de tweetinde dikkatimi çekti, İngilizcelerinde sonradan fark ettim. Britanya'da Siber Güvenlik Teşkilatı bu Çin şirketinin Apple'ın pazar payını kemiren Çinli Huawei şirketinin 5G teknolojisinin güvenli olduğunu rapor etmiş. Aslında öyle ulusal güvenliğe falan tehdit oluşturmadığına dair bir rapor. Ama bunun üzerine Amerikan Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matthew Pottinger İngiliz kabinesini 5 saat boyunca fırçalamış. Nasıl olur da bizden almazsınız da gidip düşman Çin'den alırsınız diye. Hakikaten çok acayip. ABD'nin aslında Trump yönetimi döneminde Huawei'ye savaş açtığını falan hepimiz biliyoruz. Tabii ki ülkelerin iç işlerine karışma denildiği zaman en başta Amerikan yönetimi. İngilizler de başka ülkelerin iç işlerine gayet güzel karışabiliyorlar tabii ki. Evet, bu arada Rusya ve İran Hazar Denizi'nde birlikte gemi inşaatı gerçekleştireceklermiş. Hakikaten enteresan. İranlılar da ticaret filolarını epey geliştirmiş durumdalar. Böyle bir işbirliği alanı doğmuş. Şimdi birazdan Pakistan meselesini konuşacağız Doktor Barış Adıbelli ile. Birkaç not daha aktaracağım. Merkel 1.2 milyondan fazla sığınmacıyı kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülü'ne, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Barış Ödülü'ne layık görülmüş. Keşke o sığınmacıların oluşacağı savaş ortamını engellemek gibi bir şey öne çıkmış olsaydı diyeceğim ben. Sığınmacılar neticede kendi ülkelerini bırakıp başka coğrafyalara savaşlardan genellikle ya da ekonomik krizlerden kaçarak gidiyorlar. Şimdi Yunanistan bu arada yasa dışı göçü önlemek gerekçesiyle Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer koyacakmış. Ankara'nın tabii vaktiyle yaptığı tehditler, sığınmacıları açarız göndeririz tehditleri sonunda işleri buraya da vardırmış durumda. Yunanlılar da göçmenleri denize döküyorlar Ege'de. Gerçekten çok vahşi tavırlara da tanıklık ediyoruz. Bir de Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına Yunanistan F-16'larınca radar kilidiyle tacizde bulunulduğu açıklaması var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Epey bir rahatsızlık yarattığı anlaşılıyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin'le telefonda görüşmüş. En başta F-16'ların Amerikan Kongresi ne yapacak bilmiyoruz ama yönetim Türkiye'ye verilmesinden yanaydı. Bu konuyu ele aldıklarını aktarmış Hulusi Akar. Dün Moskova'da Faysal Miktat Suriye Dışişleri Bakanı'nı ağırlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve sonrasında Lavrov Türkiye konusunda Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri faaliyetlere izin verilmemeli diye çok net olarak Rusya'nın politikasını tekrarlamıştı. Zaten Rusya tarafının görüşünün Ankara ile Şam'ın Astana sürecinde uzlaşması olduğunu, bu sürecin yeni başlamadığını, Astana süreciyle başladığını da dile getirmişti Rusya Dışişleri Bakanlığı. Faysal Miktad'ın açıklaması, dün de aktardım aslında, Ankara ile konuşmak için şartları olmadı ama barışın sadece TSK'nın çekilmesi ve oradaki İslamcı terör gruplarına desteğin kesilmesiyle mümkün olacağını dile getirmişti. Ben size bunu aktarmıştım. Bu tabii bir mesaj olabilir mi? En azından Ankara'da bir barışmak olmasa bile bir görüşme süreci istiyor. Öyle anlaşılıyor Ankara'dan yapılan açıklamalarda. Bugün Rusya Hava Kuvvetleri'nin Heyet Tahrir Şam militanlarını vurduğu görüntüler, hedef gözeterek Rusya Federasyonu'nun askeri operasyonlarında, hemen hemen her operasyonda olduğu gibi Türkiye Savunma Bakanlığı'nın sağladığı öne sürülen hedefler üzerinden Heyet Tahrir Şam'a bir operasyon düzenlendiğinin görüntülerini gördüm. Dikkat çekici bu açıklamalar efendim. Suriye ile ilgili son gelişmelerle ilgili de bunu aktarmış olayım size. Ve şimdi hemen konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bir pek çok olay girdi aslında sizinle, bir Pelosi'nin ziyareti sonrası Asya'yı da konuşmak istiyordum. Hemen öncesinde konuşmuştuk, hatırlayacaksınız Barış Bey. Şimdi nasip oldu. Pakistan'la ilgili gelişmeleri görünce doğrusu dayanamadım. Çünkü neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Biraz da Pakistan hep bir şekilde Türkiye ile benzerlikler belli noktalarda, son yıllarda hele benzerlikler kurulan da bir ülke haline geldi. Yakın müttefiki Türkiye'nin bolca da sığınmacı olduğu anlaşılıyor Pakistan'dan da. Oradaki gelişmeleri kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi sizinle konuşmuştuk. İmran Han'ın tabii ki devrilme, beni Amerikalılar devirdi diye kendisi bizzat duyurmuştu. O süreci biliyoruz. Şimdi fakat birdenbire bu olup bitenler galiba kendisini güçlendirmiş olmalı ki terörle mücadele yasası kapsamında terörizm suçlamaları ve konuşma yasağı getirilmiş galiba. Neler oluyor öncelikle? Pakistan siyaseti neden bu kadar çok karıştı? Onu sorarak başlayayım size.
Şimdi tabii görevden alınmasından bu tarafa İmran Han hiç durmadı. Her yerde, Pakistan'ın her şehrinde, her yerleşim biriminde büyük mitingler düzenledi. Gerçekten mitinglere bakıldığında muazzam bir kitleyi mobilize etmeyi başardı, seferber etmeyi başardı. Bu da halkın nezdinde bayağı bir gücü olduğunu. Şimdi tabii burada İmran Han'ın karizmatik etkisinin yanında halkın bir nevi herhalde yeni hükümetin geliş tarzına yönelik de bir tepkiydi. Evet. Biliyorsunuz işte meselede Amerikan boyutu olunca özellikle bu Afganistan meselesinden sonra Pakistan'daki Amerika'nın tavrı, Pakistan'a yönelik Amerikan tavrı da hatırlarsanız Trump döneminde tüm şeyler kesildi. O günden bugüne de çok aslında bir arpa boyu yolda kat edilemedi. Dolayısıyla halkta bir tepki var. Bunun da etkisi var. Yani sadece İmran Han'ın başına gelenler değil, halkın bir o genel tepkisi de var. İkisini bir araya getirdiğinde muazzam bir kitle desteği aldı. İşte görüyoruz, gördük ve hızlı bir şekilde diyor ama esas gelişme işte geçtiğimiz ay ara seçimlerde Pencab eyaletini mesela aldı. Sandalyelerin tamamını aldı. Şimdi baktılar ki İmran Han'da herhangi bir güç kaybı yok. Daha önce de konuştuk. İmran Han'ın zaten bir magazinsel hayatı var. Karizmatik bir özellikle İngiliz milletler topluluğunda bir etkisi var. Dolayısıyla bir dönem İngiliz jet sosyetesinin de bir üyesiydi. Yani böyle bir kişiliği ortadan kaldırmak, o sporcu kimliğini de bu siyasetle bir araya getirdi. Üstüne bir de Amerikan darbesini ekleyince tabii bu tam Pakistan'ın şu ara aradığı bir şeydi ve halk şu anda İmran Han'ın etrafında. Şimdi bakın erken seçim tartışmaları oldu. Erken seçimden çekiniyorlar. Malum işte seçimler bir yıl sonra 2023 Ağustos'u diye gözüküyor. Ki buna bile gitmeye cesaret edebilecekleri herhalde düşünmüyor. Çünkü muazzam bir destek var. Şimdi işte İmran Han hatırlarsanız o dönem vatan hainliği dendi. Şimdi terör dendi. Hatta şu anda şu teklifi de yapmışlar. Hatta bundan önce yaptılar. Yani seçimlerde bir şekilde men edelim. Yani aday olamazsın. İşte bu teröre destek, halkı kışkırttı gibi şeylerle, suçlarla bir şekilde İmran Hanım seçimlerden men edilmesi. Çünkü şunu söyleyelim. Eğer adil bir seçimler olursa, adil bir seçim olursa ve İmran Hanım buna girmesinde herhangi bir kısıtlama olmazsa çok ezici bir oyla tekrar geleceği zaten gelebilir. Görülüyor.
Evet, yani evet. Çok enteresan. Peki bu tümü İmran Hanım partisi de bu meydan okumaları hiç kabul etmiyor gibi ama yani bir böyle ip üstünde bir durum var sanki. Bir yandan da ülke de geriliyor anladığım kadarıyla. İki taraftan da geriliyor ama en başta şimdi Şahbaz Şerif hükümetinin bir de tabii kardeşinden ötürü de Pakistanlıların iyi bildiği bir isim kendisi. Hakkındaki yolsuzluk dosyaları da galiba gitti, uçtu başbakanlık sayesinde.
Yani ama halk biliyor, gündemden takip ediyor Pakistan halkı.
Evet, evet, evet. Dolayısıyla peki yani bu rekabet bir yıl içerisinde o zaman çok sancılı günler bekliyor diyebilir miyiz Pakistan'a bu kadar güçlü bir siyasi figür? Ya da Pakistan'da Allah muhafaza diyeceğim var yani suikast liderleri, suikastler hiç azımsanmayacak onların kültürlerinde de var. Ne dersiniz?
Çok nasıl güzel bir yere... şey var? Evet. Çok güzel bir yere değindiniz. Ben o sondan başlayıp başa döneceğim. Şimdi 20. yüzyılda bu suikast meseleleri çok hatırlarsanız. Siyasette önemli. Evet. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nı bile çıkardı. Şimdi bu son zamanlarda bu onlar ortadan kalktı falan diyorduk. Ama bakın tekrar ben onu da hatta geçen de bir yerde yorumladım. Benzer şey söyledim. Japonya'nın eski başbakan Shinzo Abe'yle başlayıp işte en son Alexander Dugin'in kızı. Oradan bu böyle bir kirli şeye doğru, yani 21. yüzyılın gidişatı tekrar bu tip kirli bir savaşa doğru, mücadeleye doğru gidişiyor. Ve çok haklısınız, Pakistan içerisinde bir Benazir Bhutto örneği var. Evet. Hatırlarsanız seçim kampanyasında. Çünkü bu korkularınızın aslında ana nedenlerinden biri orada. Yalnız şunu söyleyelim, biraz önce bu magazinsel boyutu anlatırken aslında demek istediğim buydu. İmran Han'ın inanılmaz bir PR çalışması var. Yani müthiş bir halkla ilişki çalışması var. Çünkü Batı kültürünü çok iyi bildiği için meseleye profesyonel yaklaşıyor ve muazzam bir ekibi var, siyasi ekibi var. Ben bu gerilimi hani İmran Han tarafının batılı tarzda bu meseleyi yine yürüteceğini ve gerilimin bir olası iç savaş gibi bir kutuplaşma çatışmaya döndürmeyeceğini ama öbür tarafta biliyorsunuz İmran Han'ın son döneminde orduyla da ilişkileri bozulmuştu.
Yani evet tabii Pakistan'da kilidin orada olmaya devam ettiğini yani, söylemek mümkün. Amerikan hükümetinin de çok büyük etkisi var değil mi
evet,
orduda yani?
O halde soru şu Ceyda Hanım. Pakistan'ı gerçekte kim yönetiyor? Şimdi Nawaz Şerif dediniz ama Pakistan artık bıktı. Yani Bhutto, Nawaz Şerif bunlar uzun yıllar Pakistan siyasi hayatına hakim olmuş. Sonuç ortada yani Nawaz Şerif geldi gitti geldi gitti. Tamam ama artık şimdi İmran Han'da gördüğü halkın şu. Yeni bir rüzgar, yeni bir umut. Ama dediğimiz gibi ordu kilit noktada tabii ordu hatırlarsanız bu Ukrayna'da krizi başladığında, savaş başladığında İmran Han bir Moskova ziyareti olmuştu.
Evet.
Şeyde Genelkurmay Başkanı da daha önce Ocak ayında yanılmıyorsam Avrupa Birliği'ni bir ziyaret etmişti.
Evet.
Oradaki açıklamalarını hatırlayın. Batılıyız, batıcıyız dediler. Şimdi dolayısıyla burada Amerikalıların Afganistan'dan çekilmesi, Afganistan'dan çekildikten sonra Pakistan'dan istihbarat için bir üst talebi oldu ve İmran Han hükümeti bunu kabul etmedi.
Evet.
Bunda o kadar ileriye gittiler ki hatırlarsanız Afganistan'da da yabancı ülkelerin, askerlerin bulunmasını istemediler. Bu bağlamda mesela Türkiye'ye açıktan da destek vermediler. Dikkat ederseniz biz orada havalandı koruyalım derken en büyük beklentimiz o dönemin Antalya Diplomasi Forumunda Pakistan Dışişleri Bakanı açıklama yapacaktı, yapmadı. Yani o dönemin Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla böyle bir şeyi vardı İmran Han'ın. Fakat bu noktada Amerikalıların yine her zamanki gibi bir şekilde bu meseleyi bir hani saray içi darbesi dediğimiz, bunlar da tabii parlamento darbesi oldu. Dolayısıyla burada bir şekilde parlamentodaki açıklığı da kullanarak geldi. Ha bundan sonra İmran Han'ı nasıl tutacaklar? İşte bu terörle mücadele yasası üzerinden bir konuşma yasağı geldi. En fazla işte tutuklama tehdidi var. Ama ne dedi eski bakanlardan bir tanesi? İslamabad'ı alırız dedi. O sizin biraz önceki endişeniz işte bu noktada başlıyor. Çünkü muazzam bir halk desteği var. Yürürüz diyor. İslamabad'ı alırız diyor. Şimdi bu noktada ordu devreye girer mi? Ordu bunu yapar mı? Yani şimdi Şahbaz Şerif hükümeti...
Şimdi tabii Amerika'nın da Pakistan ordusu üzerinde çok büyük hegemonyası var. Muazzam. Gerçekten çok zor. İmran Han hem Pakistan'daki bütün bu oligarşik yapıyla karşı karşıya, hem de onun bağlantılı olduğu Amerika'ya karşı çok zor değil mi işi? Gerçekten bileğini bükmek çok zor Amerika'nın hegemonyası düşünüldüğü zaman Pakistan siyasetinde. Ne dersiniz?
Yani aslında çok riskli. İmran Han tanıyor zaten. Bakın karşıyı evet. Tanıyor. Biraz evet. Onun için de yani İngiltere'yi evet. Çok iyi biliyor. O kültürü biliyor. Evet. Meseleyi evet. biliyor. Burada mesele şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Ukrayna'da başlayan süreçle birleştirdiğiniz zaman yeni hedefi özellikle bu Avrasya coğrafyasında atacağı adım. Bakın o zaman da söyledik. Sizinle bunu çok konuştuk. Ben evet. ona bir çekilme değil, yeni bir hamlenin başlangıcı olarak hep yorumladım. Bu bağlamda da Pakistan yeniden kıymet kazandı demiştik. Demiştik evet. ama İmran Han beklenenin aksini yaptı. Beklenen şuydu. İngiliz jet sosyetesinde eski bir sporcunun duracağı yer Washington'ın yanıydı. Beklenti oydu. Evet. Sıkıntı çıkmayacaktı. Çünkü gelişinde böyleydi. 2018'de böyle bir İmran Han vardı. Ama sonradan evet. daha milli yerli bir İmran Han'a dönüşünce iş başka bir noktaya geldi. Şimdi dolayısıyla burada ben Şahbaz Şerif'le ordunun ilişkilerinin de nasıl olacağı çok bence merak konusu bana göre. Çünkü ben onların da büyük bir konsensüs içinde olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda şu da var, bakın İmran Han şunu diyor veya taraftarlarıyla, erken seçim yapın, halk karar versin. Eğer halk beni istemiyorsa zaten ben köşeme çekilirim diyor. İmran Han'ın tek itirazı, ben haksız yere, adil olmayan bir şekilde sandıkta değil, bizzat bir sivil darbeyle buradan indirildim diyor. Mesele bu. Hı hı. Ama işin ilginci, bu yeni hükümet, atanmış hükümet buna cesaret edemiyor. Mesela erken seçim yapamadılar. Ben önümüzdeki Ağustos'ta eğer İmran Han bu çizgide devam ederse, ki daha da güçlenecek, bu çizgide hı. devam ederse Ağustos'ta da bu seçimlerin sıkıntılı olacağını, belki de bir ordunun kısmi müdahalesi uyarısıyla tıpkı Myanmar'daki gibi seçimlerin bir süre erteleneceği şeklinde bir gelişmede bekleyebiliriz. Yani çünkü biliyorsunuz Pakistan aynı zamanda darbeler ülkesi. Evet, siyasi darbe, evet, yani askeri darbe evet. çok fazla başbakanların idam edildiği, suikaste uğradığı bir ülke. Dolayısıyla evet. kolayca bir siyasi müzakereyle bu işin de halledilebileceği bir ülke değil. Şu anda zaten o bölgede yoğun bir jeopolitik risk de yüksek. Büyük bir stratejik oyun oynanıyor. Bunlar da yani dış etkenler de, konjonktür de çok büyük etkili. Ha, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii buradaki projesi de önemli. Şimdi İbre'yi tekrar İmran Han'a çevirebilir. İmran Han'la belki bir noktada anlaşabilir. Biliyorsunuz bazen sağ gösterip sol gösteriyor. Örneği nerede? Mısır'da. İşte önce Mursi'ye bir destek verdi, demokrasi dedi Amerika. Sonra hiç ummadığınız yerden Sisi'yi getirdi. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tip şeyleri var. Görünmeyenleri yapabiliyor. Tekrar İmran Han'la oturur, bir anlaşabilir mi? Ki ben zannetmiyorum. Çünkü İmran Han bunu bayağı bir kişisel mesele haline de getirdi. Her yerde kesin söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri benden bu şeyde sorumludur diye. Ama burada benim çok merak ettiğim, kendi açımdan hep okumalarını yapıyoruz ama çok net bir şey yok. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası ne olacak? Ben hala onu merak ediyorum. Şimdi Tayvan'la Ukrayna arasında sıkışmış bir Amerika var. Ama ben sadece bu iki bölgeyi değil, esas Asya karası, yani bizim işte Avrasya diye genelde adlandırdığımız, yani o karasal coğrafyada ne var? Bakın çok önemli bir şey var. Çin'le Rusya arasındaki kuşak, oradaki coğrafya şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde. Yani Türkiye'nin hemen doğusundan, Türkiye ile birlikte diyelim hatta, başlıyor Japon denizine kadar olan bir coğrafyada Amerika hala etkin olmak istiyor ve bunun arayışı içerisinde. Şimdi dolayısıyla burada Afganistan ve Pakistan önemli üsler Amerika için. Yani bugün Amerika Afganistan'ı terk etmedi. Bakın en son biliyorsunuz El-Kaide'nin diğer liderini de, değil mi?
Enteresan iddialar evet ortaya atıldı. Peki ikna edici olmadı ama Kabil'de burunlarının dibinde bilemedim ben yani. Pek sükse yaratmadı. Dikkatleri başka yere çekmek olarak algılandı. Tabii aynen. işin doğrusunu iddiada tabii. bulunmak istemiyorum bilmediğim doğru. için ama yine ceset yok ortada. Bir şey yok. O millet biraz dalga geçti açıkçası o hikayeyle de.
Yani IŞİD Horasan meselesi var mesela. Ne olacak? Pakistan Taliban'ı var. Ne olacak? Burada bunlar Çin, Pakistan ekonomik koridoruna her gün saldırılar yapıyor. Pakistan'da bir de bu durum var. Şimdi Şahbaz, evet, Şerif her ne kadar Çin'le ilişkileri devam ettireceğiz dese de İmran Han kadar güven veriyor mu, vermiyor mu bu Çin'e karşı en azından? Bu nokta önemli. Yani meselenin aslında sadece İmran Han'ın siyasi geleceğiyle ilgili değil, meselenin jeopolitik boyutta çok farklı parametreleri, denklemleri var. Yani büyük güçlerle doğrudan ilişkileri var. Büyük güçlerin oradaki küresel güçlerin politikaları var. İşte kuşak yoldan giriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan politikasına kadar uzayıp gidiyor. Dolayısıyla şimdi bekliyoruz ama çok tehlikeli bir gidişat var. Yani İmran Han tarafı da çok sert açıklamalarda bulunuyor, meydan okumalarda bulunuyor. Önümüzdeki günleri göreceğiz ama şu anda hükümetin, iktidarın gücü Şahbaz Şerif'in elinde. Yani onların tabii ne diyeceği daha çok önemli ama burada orduyu da göz ardı etmemek lazım Pakistan ordusuna.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Barış Bey, tekrardan konuşmak üzere diyorum. Belli ki bu pilav daha çok su kaldıracak. Bütün dünyada zaten pilavlar çok su kaldırıyor artık. Klişeye dönüştü bu da. Hepimiz kullanıyoruz ama. Çok teşekkürler, sağ olun.
Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, evet, Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. Asya uzmanı, Pakistan'daki gelişmeleri, İmran Han'ın aslında nerede durduğu, hakikaten başına nelerin neden geldiği, neler olabileceğini öngörmeye çalıştık, değerlendirmelerini aldık efendim. Birkaç not daha aktaracağım size. Dün Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Filistin Devlet Başkanı, Filistin Özel Yönetimi Başkanı demek lazım, Mahmut Abbas'ı resmi törenle kabul etti, ağırladı. Daha çok İsrail'le tabii en son yarın konuşacağız bu konuyu. İsrail'le büyükelçi atamasında atanacağı açıklandı karşılıklı. Aslında 3 senedir ittir kaktır buraya gelinmeye çalışılıyordu. Belki tam böyle bir karar açıklandığı zaman hani terazinin kefelerindeki ağırlık diye belki görmek lazım, bilemiyorum. Çok önceden planlı mıydı ama Mahmut Abbas'ı ağırladı. Filistin davasında desteğin hiçbir şekilde azalmayacağını dile getirdi Cumhurbaşkanı. İşte 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması zaruridir dedi. Abbas da Türkiye'ye teşekkür etti. Özellikle işte serbest ticaret bölgesi kurulması, orada Cenin'de bir yerde kuracaklar. Yatırım Türkiye onun oraya yapması. Biraz da işte İsrail'le ilişkiler düzelirse Filistin tarafına yeniden yardım edebiliriz. Bu eski bir argüman zaten, Türkiye'nin çok eski bir argümanı. Böyle bir ağırlama gerçekleşti. Joe Biden'ın talimatıyla Amerikan ordusunun Suriye'nin doğusunda İran devrim muhafızları destekli milis güçlerini hedef aldığı, hava saldırıları düzenlediği haberi geldi. Yani Rusya Federasyonu heyet tahrir Şam'ı vururken Amerikalılar da İran unsurlarını vuruyorlar gibi bir görüntü oluştu. Deir ez-Zor bölgesinde olduğu söyleniyor. Şii Afganların Fatimi Yuntugay'ı vuruldu diye de açıklama yapıldı. Amerikan tarafından yapıldı bu açıklama. Bir yandan da tabii İran'ın nükleer anlaşması meselesi var. İsrail uzun süre sessiz kalmıştı. Amerikan Joe Biden yönetiminin hani başka da dış politikada kazanım da yok elde hakikaten. Ben hiçbir zaman ihtimal vermedim ya da olursa geçici olabilir belki diye son dönemde düşündüm. İran'ın nükleer anlaşması, Amerika'nın Trump döneminde tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönüşü tartışılırken İran yanıtlarını verdi. AB ortaya taslak koymuştu. Amerika bir türlü yanıt vermedi. Yanıtı alamadık. İsrail'in sessizliği vardı. Şimdi Başbakan Lapid'den biz bağlı kalmayacağız İran'la anlaşmaya diye bir açıklama geldi. İran'ın nükleer kapasite elde etmesini önlemek için her şeyi yapacakları vurgusuyla yaptı bu açıklamayı. Ve sonunda da Amerika'ya da nükleer anlaşmayı imzalamama çağrısı yaptı. Yani artık bu imzalama aşamasına geçmiş diye herkes algılıyor. Tabii İran'a yönelik yaptırımlar sona erecek. Bunlar BM yaptırımları bitmişti zaten ama Amerika'nın anlaşmadan, çok taraflı anlaşmadan çekilince koyduğu yaptırımlar vardı. İşte İsrailler de diyorlar ki İran'ın cebine para konulmasına yol açacak ve kısıtlamalar olmadan sentrifüjleri geliştirecekler. Tabii Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı anlaşma gereği denetimler yapacak. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran Büyükelçisi 6 yıl sonra Tahran'a dönüyor. Arap cephesinde de bir hareketlilik olduğunu epeydir biz biliyoruz efendim. Böyle bir çerçeve Orta Doğu'dan da aktaracaklarım. size bunlar. Latin Amerika'dan da birkaç not vardı ama onları da artık biraz daha takip eder. Önümüzdeki günlerdeki notlarda aktarmaya çalışırım sizlere diyeyim. Vakti yetiştiremiyorum çünkü. Bugün Soledad Bravo Violin de Bencho'yla veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın.
Konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.